Kitabın adı Bıçak Sırtı. Yazarı Osman Aysu. 7. ayrım. Hata etmişsin diye homurdandı Tülay. Hiç de değil. Bu yaptığımız sadece zaman kaybı. Öyle mi? O halde açıklar mısın lütfen? Polis neden Nurperi Koç'un peşinde? Neden onu adım adım takip ediyorlar? Bu onun suçlu olduğunu göstermez. Polisin görevi bu. Listesini aldığı her kişiyi araştırmak zorunda. İyi ya, demek bir şeyden şüphelendi ki onu listesine almış. Bu çok doğal. Şayet Sevim Karagül yaşasaydı o gece Nurperi ile buluşacaktı. Bu şekilde kadının ölümünde Nurperi'nin rolü olup olmadığını inceleyecektir tabii. Bizim de yaptığımız zaten buydu, dedi Tülay somurtarak. Hadi yapma Tülay. O kadının bir erkeği ve bir kadını boynundan hançerleyerek öldüreceğine ihtimal vermiyorum ben. Onları sessizce dinleyen Nizam ilk defa lafa karıştı. Biz de, dedi. Bizce de katil kadın değil. Ama bu konuda bir bildiği var. Ne bildiği meçhulümüz ama polisin peşine düşeceği kadar önemli olmalı. Cahit hırsla homurdandı. Siz kafayı yemişsiniz yahu. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Buna iğneyle kuyu kazmak denir. Ben böyle aptalca bir işte yokum. Beni unutun artık. Tülay'la Nizam'ın suratları asıldı. Ama ağızlarını açıp tek kelime söylemediler. Sakalları uzamış balıkçı meyhaneciye seslendi. Hey Barbo, bana son bir tek daha getir. Ama kallavi olsun ha. Rum meyhaneci kendisine has şivesiyle söylendi. Yeter be pasam, bu gece yine çok içmişsin. Zom olmuşsundur. Bak şu Rum kopilinin yediği naniye diye terslendi. Bende zom olmuş bir hal var mı arkadaşım? Esmer adam onun yüzüne, kanlanmış gözlerinin içine baktı. Sonra gülümseyerek başını iki yana salladı. Turp gibisin evelallah. Daha en azından bir ufağı götürürsün, dedi. Hay ceddine rahmet. İşte masa arkadaşı diye ben sana derim. Sarhoş balıkçı daha sonra karşısındaki adama dönerek sen de iyisin ha, diye mırıldandı. Sıkı içiyorsun. Kaçta çöktük masaya? Bilmem, dedi adam. Benim saatle başım hoş değildir. Aferin, öyle olmalı. Erkek dediğin içmeye başlayınca saatle mukayyet olmamalı. Doğrudur. Bazen balıkçı arkadaşlarımla gelirim buraya. Hepsi enter ve lani. İkinci kadehten sonra kalkmak için saate bakarlar. Yok neymiş, evde hatun yolunu beklermiş, yok o gelmeden sofraya oturmazmış filan gibi bir yığın kılıbık ağızlarına kalkışırlar. Benim bildiğim her kişi içmeye başladı mı yolunu gözleyeni düşünmez. Değil mi ama? Haklısın. Balıkçı birden hatırlamış gibi soran bakışlarını karşısındaki yabancıya çevirdi. Evde seni bekleyen bir yenge var mı? Yok, dedi adam. Bekar mısın? Malum sultanlıktır derler. Bu devirde başımı neye bağlayayım ki? Vallahi haklısın be arkadaşım. Evlilik erkeğin neyine? Dediğin gibi hele bu devirde. Ya sen? Gençlikte bir hata ettik işte. O zaman akıl bir karış havadaydı. Çoluk çocuk? İki hayırsız oğlum var. Yetişkin mi? Biri asker. Doğuda vatani görevini yapar. İnşallah asker ocağında adam olur. Haylazın tekidir. Diğeri ise iki yaş küçük ama bir baltaya sap olamamıştır. Kahve köşelerinde sürter durur. Bizim hatunun hatırı olmasa ne yapacağımı bilirim ama... Neyse, boşver. Balıkçı meyhaneciye dönüp bağırdı. Ulan Barbo, nerede kaldı benim tekim? Eşeğin bilmem nesine su kaçırdın ama ha. Meyhaneci tezgahın arkasından telaşla cevap verdi. Hazırdır pasam, şimdi geliyorum. Balıkçı sırıttı. Böyle bağırıp çağırdığıma bakma. Barbo sıkı meyhanecidir. Artık onun gibileri İstanbul'da kalmadı. Burası ufak bir yerdir ama namlıdır. Ağzının tadını bilen bütün akşamcılar buranın müdavimidir. Mezeleri esaslıdır. Lakerdaya dikkat ettin mi? Beyoğlu'nda bulamazsın böylesini. Muska böreği, fava, Arnavut ciğeri nasıldı? Dört dörtlük, dedi yabancı. Tam bir eski İstanbul meyhanesi. Öyledir zaten. Geçmişine yandığım. Bunlar sülalece meyhanecidir. Babasını da hatırlarım. Yani usta. Ölünceye kadar bu işi bırakmadı. Ölümü de zaten burada oldu. Kalp krizi. Sonra oğlu devraldı. 20 sene oluyor. Diğer Rumlar gibi İstanbul'u bırakıp kaçmadılar Yunanistan'a. Barbo elindeki tekle masaya gelince balıkçı konuşmayı yarım bıraktı. Bu akşamki hesabı deftere yaz kopil, dedi. Yazayım, yazayım pasam ama biliyorsun hesap. Kes ulan, zevkime turp sıkma, başlarım şimdi ha. Meyhaneci ezilip büzüldü. Ya beyin hesabı, o da mı yazılacak? Tabii, diye kükredi balıkçı. Görmüyor musun, arkadaş misafirim. Yabancı itiraza kalkıştı. Reis, müsaade ederseniz hesabı ben ödeyeyim, dedi. Asla olmaz, bunu hakaret sayarım. Bu gece masama şeref verdin. Bak reis, raconu bozmak istemem ama konu kapanmıştır arkadaşım. Balıkçı bir ümit masa başında bekleyen Barbo'ya bakarak hadi titret kuyruğunu kopil diye azarladı. Meyhaneci de süklüm püklüm içinden küfrederek uzaklaştı. Balıkçı Rüstem'den bu gece de tahsilat olmayacaktı. Rüstem yabancının koluna girmiş, yalpalamaya engel olmak için destek arıyordu. Birayla cilaya ne dersin? Diye sordu. Çok içtik be reis. Ben de cila yapacak hal kalmadı. Yapma be arkadaşım. Hiç kalmaz olur mu? Sen sıkı içicisin. Eh pekala öyleyse, dedi yabancı. Ama biralar benden. Tamam, oldu bu iş. Az ileride Nuri'nin yeri var. Oraya gidelim. Yabancı itiraz etti. Yo, hayır. Benim bildiğim daha iyi bir yer var. Oraya gideceğiz. Balıkçı Rüstem artık iyice kapanmaya yüz tutmuş, göz kapaklarının arasından yabancıya baktı. Nerede? Pek uzak değil. Yürüyeceğiz biraz. Tamam, bana uyar arkadaşım. Yürüyelim. Balıkçı iki yana sallanmasını önlemek için yabancının koluna biraz daha sıkı sarıldı. Bu arada ağzının içinde bir şeyler fısıldıyordu. Yağmur mu yağıyor be? Bu ıslaklık ne? Sabahtan beri reis, dedi yabancı. Boş ver, yağmur bizi engellemez. Ha şunu bileydin. Rüstem durdu. İkide bir duruyordu zaten. Darbeyoğlu sokağının karanlığı içinde mırıldandı. Seni çok sevdim be arkadaş. Daha evvel tanışmamamız ne şanssızlık, değil mi? Evet, dedi yabancı. Ama cin gibi açık gözlerindeki ifade hiç de gerçeği aksettirdiğini söylemiyordu. Gergin hatlı yüzünde saatlerdir katlandığı balıkçının sarhoşlara özgü yaklaşımından nefret ettiği açıkça belliydi. Ama Rüstem'in o an bunu anlaması olanaksızdı. Bak, dedi Rüstem. Söz ama. Oyun bozanlık yok. Yarın akşam yine Barbu'da buluşacağız. Tamam mı? Yabancı mırıldandı. Tamam reis, tamam. Buluşacağız tabii. Ha şöyle. Yoksa bozulurum ha. Sarhoştum. Verdiğim sözü hatırlamıyorum demek yok sonra. Olur mu hiç? Yabancı devamlı karanlık sokakta uygun bir yer arıyordu. Sonunda eski bir hanın izbe ve tenha girişini gözüne kestirdi. Çevre sakinleri hanın önüne çöp poşetleri, mukavva kutular ve öteberi atmışlardı. Çöpçüler gelip gecenin bir saatinde onları alıncaya kadar etrafa leş gibi kokular yayılıyordu. Yabancı karanlık sokağa bir daha baktı. Harekete geçmesi için şartlar gayet uygundu. Görünürde tek Allah'ın kulu yoktu. Bu berbat ve yağışlı kış gecesinde burada kim olurdu ki zaten? Ya balıkçı gibi kör kütük bir sarhoş ya da eline geçirdiği bir zamparayı o civardaki evine atmaya çalışan adi bir sokak fahişesi. Bu civarda onlardan gayrısına rastlamak mümkün değildi zaten. Sadece biraz acele etmesi gerekiyordu yabancının. İşemek ister misin reis? Diye sordu balıkçıya. Rüstem öylesine sarhoştu ki eli fermuarına giderken nereye? Dedi. Bak şu aralığa, benim de çişim geldi. Balıkçı yabancının kolundan çıktı. Sendeleyerek hanın karanlık kapısına yaklaştı. Gerçekten de sıkışmıştı o an. İşeyeceği yeri ve ortamı kontrol edecek halde değildi. Fermuarını indirirken peltek peltek destur dedi. Sonra idrar kokusu çöp kokularına karışırken rahatlamanın verdiği hafif iniltiler çıkardı ağzından. Rahatlıyordu ve o an arkasında kalan içki arkadaşının ne yaptığıyla hiç ilgilenmedi. Şayet bunu anlayacak kadar ayık olsaydı muhtemelen hayatını kurtarmak için gayret sarf edecekti. Boynundaki acının neden kaynaklandığını anlayamadı. Müthiş bir yanma ve ıstırap hissetti Adem elmasının hemen altında, bir de dayanılmaz bir sıcaklık. O acı veren şey sanki bütün gırtlağı boyunca ilerliyordu. İşemesini durduramadı. Kamışından çıkan sidiği çatallaşmıştı şimdi. Gariptir, boynundaki acıya bir anlam verememesine rağmen çöp poşetleri üstüne akan idrarın çatallaştığını gayet net fark ediyordu. Gözleri irileşti. Nefes almakta zorluk çekiyordu. Eli bilinçsiz olarak boynuna uzandı. Orada olmaması gereken çelik bir metale değdi ele. Bulanık ve sisli beyni bunun bir sustalı olduğunu kavradı. Biri boğazını kesiyordu. Rüstem bu gerçeği anladı ama inanamadı. Her geçen saniye takati azalıyordu. Kim yapabilirdi kendisine bunu? Arkaya dönmek istedi, beceremedi. Dizlerinin dermanı her geçen saniye biraz daha azalıyordu. Direnmek istedi. Ölüme karşı koymalıydı. İnanılmaz bir güçle vücudunu çevirmeye çalıştı. Boynuna dalmış sert çelik artık hareket etmiyordu. Neden sonra bu karanlık sokakta o gece masasına misafir ettiği yabancı ile yalnız olduklarını düşündü. Kendisine ihanet eden kişi o yabancıydı. Ama neden? Balıkçı Rüstem'in bütün bu çırpınışları tabii çok kısa bir zaman sürecinde oldu. Ancak saniyelerle ölçülecek kadar kısa. Sonra çöplerin içinde yuvarlandı. Bedeni bir iki kere sarsıldı ve vücudunun tikleri de kesildi. Kasımpaşalı Rüstem Reis ölmüştü. Katil inanılmaz bir soğukkanlılıkla cesedi biraz daha hanın içine çekerek sokaktan geçecek başka sarhoşların veya sokak orospularının dikkatinden uzaklaştırdı. Keyifle sırıttı. Onu artık ancak yarın sabah hana gelen kişiler bulabilirdi. Balıkçının cesedinin yağmur altında kalarak ıslanmasını istemiyordu. Cesedin boynundan çekip çıkarttığı özel sustalısını adamın siyah abadan yapılmış yarım ceketine sürterek üzerindeki kanları temizledi. Sonra sustalıyı kapatıp cebine attı. Cinayet işlemek sanki katilin doğasındaki bir şeydi. Öylesine sakin ve rahattı ki hanın karanlık aralığından başını uzatıp sokakta herhangi biri olup olmadığına baktı. Şansı yine ondan yanaydı. Cinayeti gören kimse yoktu. Kimse de herhangi bir ses duymuş olamazdı. Çünkü Rüstem Reis'in gırtlağı kesilirken hiçbir çığlık yükselmemişti. Katil zevkle gülümsedi. Bu tam ve kusursuz bir cinayetti. Yarın polisin düşeceği çaresizliği ve basının koparacağı yaygarayı anımsayarak memnuniyeti arttı. Elini ceketinin iç cebine atarak katlanmış bir kağıt çıkardı. Bu sefer bırakacağı şiir uzundu. Çengelli iğne kağıdın ucuna çok önceden iliştirilmişti. Bulunduğu yer biraz daha aydınlık olsa sarhoş balıkçının yakasına iğnelemeden önce okumak isterdi. Ama bu pek de önemli değildi. Zira onu ezbere biliyordu. Zihninden fısıldadı. Ben bütün mahallenin dilindeyim. Her dedikoduda bulunurum. Bir vakitler dükkan işleten erkek Seliha'nın torunuyum. Ben bazı günler ağacın yanındayım. Ahlatların dibindeyim. Yüzü ciletle kesilmiş kötülerin koynundayım. Yağmur yağar da hava bozunca eve yollanırım çişim gelince. Dil döküp şiir yazarım gönüller şen olunca. Evden çıkarım annem kızınca, para bozdururum tütün alınca. O kahve senin, bu kahve benim, bit denirim kış boyunca. Kahve köşelerinde güzel laf ettiler, şiirlerimi benden iyi saydılar. Tam 100 kişinin ortasında anamı avradıma sövdüler. Ekmek yedim, tuz yaladım, oramı buramı elledim. Sabahtan akşama kadar 66 oynadım. Benim aklım serseri aklı, cebimde bıçaklar saklı. Sakal koyuvermiş bir de babacığım var, evlat yüzünden ağlamakla. Yağmur dinmişti ve tepe başını Galatasaray'a bağlayan dar sokakta kesif bir kalabalık vardı. Polisler, medya mensupları ve cinayet haberini öğrenen meraklı kalabalığı daha ziyade İstiklal Caddesi'ne yakın olan kısmı adeta doldurmuştu. Olay yerindeki polisler arasında bir kaynaşma oldu. İstanbul Emniyet Müdürü bizzat geliyor diye fısıldaşmalar dolaştı. Asayiş şubesinden komiser Kenan, vakanın polise ihbarından yarım saat sonra cinayetin işlendiği yere varmıştı. Suratı asıldı. Hem şube müdüründen hem de emniyet müdüründen esaslı bir zılgıt yiyeceğini biliyordu. Belki kendisinin bu görevden alınma ihtimali bile vardı. İstanbul gibi bir şehirde bu kadar kısa fasılalarla aynı tip üçüncü bir cinayetin işlenmesi ve polisin esaslı ipuçları bulamayarak aciz kalması fırtınalar yaratacaktı. Basın henüz yeterli yaygarayı koparmamıştı ama bu vakadan sonra her şey olabilirdi. Gazetelerde, televizyonlarda polisin pasif kaldığı yolunda haberler çıkacak, seri cinayetler işleyen katilin yakalanmaması hususunda polis birinci derecede hedef olacaktı. Toplum genel olarak bu tür seri cinayetlere alışık değildi. İlk iki vakada esaslı bir reaksiyon göstermemiş olsa da bundan sonra ağır yargılar yöneltilecek, polisin acından, beceriksizliğinden dem vurulacaktı. Her şey sabahın erken saatlerinde hana gelen oda başının cesedi bulmasıyla başlamıştı. Olay yerine gelen ekipler vakit geçirmeden asayiş şubesini aramışlar ve komiser Kenan da yıldırım hızıyla yetişmişti. Kenan taş zeminde yatan cesede baktı. Manzara gerçekten tüyler ürperticiydi. Kan, sidik ve ağır kokular içinde yatıyordu adam. Üçüncü kurbanın kimliği tespit edilmişti. 52 yaşında, Kasımpaşa'da oturan Rüstem Balaban adında bir balıkçıydı. Birkaç yakınıyla olay yerine gelen maktulün karısı, polis koridorunun dışında feryat figan ağlıyordu. Kadın kocasını görür görmez teşhis etmişti. Medya mensupları İstanbul Emniyet Müdürü gelince bir beyanat almak için etrafını çevirdiler. Basın çeşitli sorularla adamı bunaltmaya başladı. Deneyimli müdür, yuvarlak kelimelerle olayı yumuşatmaya ve polisin esaslı ipuçları peşinde olduğunu ve katilin en kısa zamanda adaletin pençesine yakalanarak teslim edileceğine dair ifadeler kullanıyordu. Komiser Kenan içini çekti. Gerçek dramı az sonra kendisi yaşayacaktı. Elinden geleni yapıyordu ama yalın hakikat çok acıydı. Bir arpa boyu yol alamamışlardı. Karşılarında çok kuvvetle muhtemelen sapık bir cani vardı. Cinayet sebebi ya da katili öldürmeye teşvik eden sebep hastalığının bir tezahürü olabilirdi. Fakat bu basit teşhis onlara şimdilik bir şey kazandırmıyordu. Kenan her türlü ihtimali hesaba katarak en ufak delilleri bile esaslı bir araştırmaya tabi tutmuş ama henüz bir sonuç alamamıştı. Vaka yerinde GTV'den sadece Tülay ile kameraman Taner vardı. Genç kız bir ara komiser Kenan'a yaklaştı. "Komiserim, polis herhangi bir açıklama yapacak mı?" diye sordu. Burnundan soluyan komiser, kızın yüzüne bile bakmadan "daha sonra" dedi. "Ne zaman komiserim?" "Dedim ya, daha sonra. Bu cinayetin de duvar dibi ve Levent'te işlenen cinayetlerle ilgili olduğuna şahsen inanıyor musunuz?" Komiser kısaca "evet" dedi. "Katil sizce bir ruh hastası mı? Öyle olması gerekmez mi? Normal bir insan bu işleri yapabilir mi? Maktulün üstünde yine bir şiir bulunmuş diyorlar. Doğru mu?" "Evet." "Şiir metnini basına açıklayacak mısınız?" "Tabii." "Ne zaman?" "Daha sonra. Lütfen şimdi beni rahat bırakınız." Komiser hızla genç kızın yanından uzaklaştı. Taner Tülay'a fısıldadı. Bu sefer fena sıkıştılar. "Doğru. Öldürülen adamın karısını çektin mi? Kaçar mı hiç?" "Kadın ne diyor? Hüngür hüngür ağlıyor. Katile lanetler okuyor. Başka ne yapsın zavallı?" Tülay Taner'i orada bırakarak maktulün karısına doğru yaklaştı. Kadının başı gazeteciler tarafından sarılmıştı. Basın mensupları acılı kadının ağzından beyanat almaya çalışıyorlardı. Genç kız bir süre onları dinledi. "Ne haber, hafiye bozuntuları?" diye sırıttı Cahit kanalın kafeteryasında yemek yiyen arkadaşlarına. Son işlenen cinayetten sonra Tülay ile Nizam tekrar kafa kafaya vermişler ve olayları yeniden süzgeçten geçiriyorlardı. Genç kız ağzındaki hamburgerini çiğnerken biraz soğuk bir şekilde gülümsedi Cahit'e. Cahit'in oyun bozanlık yapıp takip işlerinden elini ayağını çekmesinden sonra münakaşa etmeseler de aralarına gözle görülür bir soğukluk girmişti. Bir iskemle çekip masalarına oturan Cahit homurdandı. ''Az evvel bizim Erol'dan işittim. Şair katil dün gece yine sahnedeymiş değil mi?'' ''Evet'' dedi Nizem. ''Galatasaray civarında bir balıkçıyı öldürmüş. Aynı surette yine maktulün boynunu keserek. Şiir de bırakmıştır tabii. Doğru. Metin Eloğlu'nun Erkek Zeliha'nın torunu şiirine.'' Cahit bir kahkaha attı. ''Nedir bu herifin niyeti yahu? Antoloji mi hazırlıyor?'' Tülay sert sert arkadaşına baktı. ''Onu bilmem ama bütün kamuoyu şimdi bu şiirlerden bahsediyor. Tabii tek ilgilenmeyen kişi zatı haliniz Cahit Bey. Hadi oradan, damarıma basmaya kalkışma. Sizin garip hafiyecilik oyununuzu terk ettim diye bana bozuluyorsun. Ama sanırım gerçekleri siz de görmüşsünüzdür artık. O girişim çok çocukça bir şeydi. Bütün şehir polisi katilin peşinde olduğu halde bir sonuç alamazken bizim bir kadının yalan söylediği varsayımıyla insanların peşinde koşmamız çok komikti. Benim sabahtan akşama kadar sokaklarda taban tepmekten anam ağlarken bir de bu fantezilerin peşinde koşacak halim yok.'' Tülay cevap vermedi. Cahit masada yokmuş gibi yemeğini yemeye devam etti. Cahit bu defa Nizam'a döndü. ''Sen de olay yerine gittin mi?'' ''Hayır, Tülay nöbetteydi.'' ''Öldürülen balıkçı mıymış?'' ''Evet, kaç yaşındaymış?'' ''Niye soruyorsun kuzum? Bu seri cinayetler seni ilgilendiriyor mu hala?'' diye homurdandı Tülay. ''Haberci ve sıradan vatandaş olarak elbette ilgilendiriyor. O halde yarın gazetelerden teferruatı öğrenirsin. Boş yere sorup durma şimdi.'' ''Tülay, lütfen maraza çıkarmaya kalkışma. Bana anlamsız bir şekilde surat asıp saldırıyorsun. Dediğim şekilde düşünmek de serbest değil miyim yani? O kadının peşinde dolaşmakla hiçbir yere varamazdık. Harcadığımız zamana yazık olacaktı. Sen nasıl istersen öyle düşün. Biz Nizam'la ikimiz olayın peşinde gitmeye kararlıyız.'' ''Tamam tamam, ısrar etmiyorum. Nasıl isterseniz öyle olsun. Yalnız bir şeyi merak ediyorum. Sorabilir miyim?'' İkisi de Cahit'in hafif mütebessim yüzüne baktılar. ''Bak Cahit, dalga geçeceksen hiç sorma daha iyi. Çünkü sinirlerim tepemde. Dalga geçmeyeceğim, vallahi. Aslında şu şiir konusuna benim de kafam fena takıldı. Katilin öldürdüğü kişilerin yakasına şiirler iliştirmesinin mutlaka bir anlamı olmalı. En azından adamın verdiği bir mesaj ama anlamıyoruz, değil mi?'' Nizam omuzlarını silkti. ''Öyle olmalı. Şiirlerin içeriğini inceledin mi? Ne bakımdan?'' ''Yani şiirlerde anlatılanlarla katilin ruh dünyası arasında bir bağ kurulabilir mi?'' ''Nereden bileyim? Edebiyat konusunda uzman olan sensin. Ben yalnız şiirden anlarım. Psikiyatr veya kriminoloji uzmanı değilim. Yine de bir şeyler söylemen lazım. Ortada 3 cinayet ve 3 şiir var. Şiirler arasında bir ilişki kurabiliyor musun?'' Nizam sakalını sıvazlayıp Cahit'i süzdü. ''Ne tür bir ilişki?'' ''Yahu Nizam, kahretme insanı. Ne türü var mı? Mesela zaman, tema, ana fikir, savunulan bir düşünce falan gibi işte. Ya da o meczubu öldürmeye sevk eden bir çağrışım. Benimle alay etmediğine emin olabilir miyim?'' dedi Nizam. ''Bunlar edebiyat tarihimize geçmiş ünlü şairlerin dizeleri. Üstelik üçü de birbirinden farklı konular. Söylediğin çok komik geldi bana.'' Cahit omuzlarını silkti. ''İnsan ister istemez düşünüyor. Ben hala bu şiirlerin bir şey ifade ettiğine inanıyorum.'' diye mırıldandı. Tülay hamburgerini bitirmişti. Kağıt peçeteyle ağzını silerken ''Ben kalkıyorum. Siz de servise dönüyor musunuz?'' dedi. Nizam da ayağa kalktı. Cahit oturduğu yerden mırıldandı. ''Bu gece nöbetiniz var mı?'' ''Benim yok. Niye sordun?'' Sesi hala soğuk ve kırgındı. Cahit bu defa Nizam'a döndü. ''Ya senin Nizam?'' ''Ben de nöbetçi değilim.'' ''İyi öyleyse.'' diye mırıldandı Cahit. ''Bana bozuk çaldığınızı görüyorum. Bari kendimi bağışlatacak bir öneri getireyim size.'' ''Ne önerisi?'' ''Bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'ne 3 kişilik davetiyem var. Figaro'nun düğünü. Gelir misiniz?'' ''Ay sen operadan çakar mısın? Şimdiye kadar öyle kültür gösterilerine gittiğini hiç duymadım da. Valla ne yalan söyleyeyim, operadan anlamam da hoşlanmam da. Ama 10 gün kadar önce yaptığım bir röportajda elime 3 kişilik davetiye sıkıştırdılar. Almamazlık edemezdim ya.'' ''Ne aksilik?'' dedi Tülay. ''Keşke bir futbol kulübü başkanıyla yapsaydın o röportajı. Hiç olmazsa opera bileti yerine maç davetiyesi verirlerdi. Nerede bende o şans?'' ''Ben gelmek isterim.'' dedi Nizam ince, kibar sesiyle. ''Figaro'nun düğünü en sevdiğim operalardan biridir.'' Cahit genç kıza baktı. ''Ya sen? Sen de gelir misin?'' ''Hele bir akşam olsun, düşünürüz bakalım.'' Belli etmeden içinden gülümsedi. Bu Cahit'in sulh teşebbüsüydü. 7. ayrımın sonu sayfa 87, devamı 8. ayrımda.